Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Maun suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Dini yalanlamakta olanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen O'dur. İşte şu namaz kılanların vay haline, ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar ve ufacık bir yardımı veya zekatı da engellemektedirler. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbe Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamda, Tara Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 2 Behmen 1399 Hicri Kameri 7 Cemadüssani 1442 ve Miladi 21 Ocak 2021 Perşembe. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerifi ile Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yönelik bakışı üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Türkiye gündemi, Arabistan'da azınlıkların durumu ve Yaşam Anahtarı isimli programları dinleyeceksiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Ruhani, İran'ı yıkmak isteyenlerin zilletle devrildiklerini söyledi. Dışişleri Bakanı Zarif Netanyahu'nun Biden için tuzak kurduğunu söyledi. Almanya, Amerika'nın nükleer anlaşmaya dönmesini temenni etti. İran'da 1.144.000'den fazla vatandaş koronavirüsü yendi. Bağdat'taki kanlı saldırıya tepkiler devam ediyor. Ve Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz tartışması devam ediyor. Şimdi haberler.
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani 2020 yılında dünyanın 3. süper projesi seçilen Fars Körfezi Bilboland doğal gaz rafinerisinin hizmete girdiği törende yaptığı konuşmada İran'ı yıkmak istediklerini iddia eden zorbalar şimdi kendileri zillet içinde devrildiklerini belirtti. Batı Asya'nın en büyük doğalgaz rafineri Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katıldığı törende İran'ın Huzistan eyaletinde hizmete girdi. Cumhurbaşkanı Ruhani projenin hizmete girmesi dolayısıyla düzenlenen ve video konferans yöntemiyle katıldığı törende yaptığı konuşmada şöyle dedi. İran milletine karşı komplo düzenleyen ve plan yapanların Şam ömürlerinin son günlerinde ne kadar demokrasi karşıtı oldukları tüm dünyaca ve tüm milletler ve Amerika milleti tarafından açıkça anlaşıldı. İran İslam Cumhuriyeti enerji kaynakları bakımından bölgede ve dünyada özel konumu bulunduğunu da belirten Ruhani, İran 32 trilyon metreküp doğalgaz kaynakları ile dünyanın en büyük doğalgaz rezervlerine sahip olduğunu belirtti. İran'dan petrol ve doğalgaz kaynaklarının önemine de işaret eden Ruhani, dünya İran'dan petrol ve doğalgaz kaynaklarına muhtaç olduğunu vurguladı.
İran İslam Cumhuriyeti Petrol Bakanı Bijan Namdarzengen'e Fars Körfezi Bidbolen Doğalgaz Rafinerisi projesinin hizmete açılmasının Amerika'nın İran milletine karşı yaptırımları ve azami baskısının yenilgi simgesi olduğunu belirtti. Batı Asya'nın en büyük doğalgaz rafinerisi olan Bidbolen Rafinerisi bugün Huzistan vilayetinde hizmete açıldı. Petrol Bakanı Zengen'e Bidbolen Doğalgaz Rafinerisi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Trump'ın ekibinin yaptırımlarla İran'ın petrol sektörünü yok edebileceğini zannettiğini, ancak İslam Cumhuriyeti'nin geçmişe göre daha güçlü olduğunu ve Trump'ın ekibinin tarihin çöplüğüne atıldığını kaydetti. Bidbolen Doğalgaz Rafinerisi projesini süper proje olarak niteleyen Zengen'e bu projenin yıllık gelir ve değerinin 1,5 milyar dolar üzerinde olacağını kaydetti. 3 milyar 400 milyon dolara mal olan Bidbolen Doğalgaz Rafinerisi 36 aydan az bir sürede yerli imkanlar ve uzmanlar tarafından geliştirildi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif, Siyonist Rejim Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun yalakalık yaparak Amerika'nın yeni başkanını İran ile karşı karşıya getirmeyi çalışıyor, ancak bu komplonun da etkisizleştirileceğini belirtti. İş Karışımı İsrail'in Kanal 12 televizyonunun bugün sabah saatlerinde verdiği bir haberde, Tel Aviv'in Biden yönetimine nükleer anlaşmaya geri dönmesi halinde ikili ilişkilerin kötüleşeceği şeklinde uyardığını bildirdi. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif ise Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Siyonist rejimin Amerika'nın yeni başkanı Joe Biden'e nükleer anlaşmaya geri dönmesi hakkında uyarmasına gösterdiği tepkide, Bağdat'taki bombalı terör saldırılarından Netanyahu'nun yalakacılığına kadar hepsinin bir hedefi olduğunu, o da Amerika'nın başka bir başkanını da Amerika'nın kan ve paralarını İran ile karşı karşıya getirme adına harcamak için tuzağa düşürmek olduğunu, ancak Netanyahu'nun düşkünlük içinde emredersinizlerine rağmen İran'a karşı ümitsizce komplonun bir kez daha etkisizleştirileceğini vurguladı.
İslami Şura Meclisi Başkanı Uluslararası İşler Özel Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahyan, nükleer anlaşma Bercam'ın hali hazırda sırf bir isim olduğuna işaretle, İran milleti için önemli olan şeyin Beyaz Saray'ın yeni kiracılarının pratik davranışı olduğunu kaydetti. Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yapan Emir Abdullahyan, Beyaz Saray'ın apaçık devlet terörünün yüzü olan Trump'ın gittiği ve Biden Harris'in geldiğini belirtti. Şimdiki durumda kapsamlı ortak eylem planı Bercam nükleer anlaşmasının sadece bir isimden ibaret olduğuna dikkat çeken Emir Abdullahyan, Amerika'nın tarihi hasmani tavrının değişmesi ve zalimce yaptırımların kaldırılmasının en önemli konu olduğunu ve İran milleti için önemli olan şeyin Beyaz Saray'ın yeni kiracılarının pratik tavrı olduğunu kaydetti.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Moskova Büyükelçisi ve Rusya Dışişleri Bakanı Uluslararası İşler Yardımcısı önemli bölgesel ve uluslararası konuları ele aldılar. İran İslam Cumhuriyeti'ne Moskova Büyükelçisi Kazım Celali ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershin'in bugün gerçekleşen görüşmede Batı Asya meseleleri başta olmak üzere önemli bölgesel ve uluslararası konuları ve de Amerika'nın yeni hükümetinin bölge meselelerine ilişkin olası yaklaşımını masaya yatırdılar. Görüşmede iki taraf ayrıca Tahran'la Moskova'nın Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası ve bölgesel örgütler nezdinde bazı önemli meseleler hakkında işbirliğinin önemini ele aldılar. Suriye, Yemen, Lübnan ve Libya dahil bölgesel meseleler ve de insan hakları üzerinde İran ve Rusya'nın istişare ve işbirliğinin sürmesine de bu görüşmede vurgu yapıldı.
Almanya Dışişleri Bakanı, Avrupa Troikası üyeleri ve Beyaz Saray'ın nükleer anlaşma uyarınca kendi yükümlülüklerini yerine getirmemelerine değinmeden Amerika'nın yeni yönetiminin nükleer anlaşmaya dönmesini temenni etti. SWR2 aktüel televizyon kanalına konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Amerika'nın yeni başkanı Joe Biden'in nükleer anlaşmaya dönmesi temennisinde bulundu. Maas, Biden'in uluslararası anlaşmalara geri dönmek istediğini işaretle Avrupa ve Amerika ilişkilerinin iyileşmesini de diledi. Avrupa Troikası üyeleri olan Almanya, İngiltere ve Fransa, Amerika'nın nükleer anlaşmadan çekilmesine karşı olduklarını defalarca deklare etmelerine rağmen, Washington'un söz konusu gelişiminin etkilerini telafi etmek için verdikleri sözlerini yerine getirmiş değiller. İran İslam Cumhuriyeti ise Avrupalı ülkelerin eylemsizliği üzerine nükleer anlaşma çerçevesinde 5 adım atarak kendi yükümlülüklerini hafifletmiştir. Buna rağmen İran, Amerika'nın nükleer anlaşmaya dönüp nükleer yaptırımları iptal etmesi halinde kendi yükümlülüklerine döneceğini defalarca vurgulamıştır. Amerika'nın yeni başkanı Joe Biden ise şimdiye kadar nükleer anlaşma ile ilgili politikasını net şekilde ilan etmemiştir.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif, 24 Ocak'ta Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşecektir. İran'ın Bakü Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada Zarif, Bakü ziyaretinde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile görüşmesinde iki ülke ilişkilerinin çeşitli boyutları ve bölgesel konularda görüşecektir. Görüşmelerde ayrıca Karabağ'ın kurtarılması sonrası İranlı firmaların Karabağ'ın yeniden imarındaki katılımı hususunda da görüşmeler yapılacaktır. İran'la Azerbaycan Cumhuriyeti ve Rusya'nın Kuzey-Güney Uluslararası Koridor'un tamamlanması yönünde işbirliği ve bu transit yolun kapasitelerinin daha fazla kullanılması Zarif'in görüşmelerinin diğer eksenini oluşturmaktadır.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadatlari bugün düzenlediği basın toplantısında COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaparak İran'da 1.144.549 kişinin koronavirüsü yendiğini duyurdu. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Lari bugün düzenlediği basın toplantısında COVID-19 salgınında son 24 saatte 93 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, 6204 yeni vaka tespit edildiğini belirterek böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 57.150'ye, vaka sayısının da 1.354.520'ye çıktığını aktardı. COVID-19 hastalarından 4.168'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, bugüne kadar iyileşen hasta sayısının da 1.144.549'a ulaştığı bilgisini paylaştı. Dünya genelinde ise korona vaka sayısı 97 milyonu ve korona kaynaklı ölüm sayısı 2 milyonu geçerken, Amerika yaklaşık 25 milyon vaka ve en az 415 bin ölüm sayısıyla dünyada ilk sırada yer alıyor.
Bugün Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen intihar saldırısında onlarca kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. İran, Bağdat'taki bu terör saldırısını şiddetle kınadı. Irak hükümetine bağlı Bağdat Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Bağdat'ta Tel Teyran meydanında intihar saldırısı neticesinde patlama yaşandı. Saldırıda şu ana kadar 29 kişinin hayatını kaybetti ve 74 kişinin de yaralandığı belirtildi. İran'ın Bağdat Büyükelçiliği yayınladığı yazılı açıklamada bugün Bağdat'ta meydana gelen ve çok sayıda Iraklı'nın da yaralanmasına ve hayatını kaybetmesine neden olan intihar saldırısını kınadı. İran'ın Bağdat Büyükelçiliği'nin yazılı açıklamasında ilaveten İran'ın her zamanki gibi Irak halkı ve hükümetine desteklemeye hazır olduğu vurgulandı.
Türkiye, Ürdün ve Katar bugün Bağdat'ta meydana gelen ve onlarca kişinin ölümü ve yaralanmasıyla sonuçlanan intihar saldırısını şiddetle kınadılar. Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir pazar yerinde bugün düzenlenen intihar saldırısında çok sayıda ölü ve yaralı olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırısını en güçlü ifadelerle kınıyor. Bu vesileyle terörle mücadelede dost ve komşumuz Irak'ın yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Hain saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, kardeş Irak halkına ve hükümetine başsağlığı diliyoruz. Bugün öğle saatlerinde Bağdat'ın merkezine yer alan El Teyran Meydanı'nda düzenlenen iki intihar saldırısına 29 kişi hayatını kaybederken 74 kişi de yaralandı. Şimdiye kadar saldırıya herhangi bir grup veya şahıs üstlenmedi. İran ve Türkiye'nin yanı sıra Katar ve Ürdün de Bağdat'taki menfur saldırıyı kınadılar.
Tel Rifat bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesine ateş açarak saldırı girişiminde bulunan ve Ankara'nın terör listesinde yer alan PKK, YPG'li 3 militan komandoların karşılık vermesiyle etkisiz hale getirildi. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada PKK-YPG mensuplarının Fırat Kalkanı bölgesine ateş açarak saldırı girişiminde bulunduğu kaydedildi. Saldırıya komandolar tarafından karşılık verildi. Operasyonda PKK-YPG'li 3 militan etkisiz hale getirildi.
Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Türkiye'ye hep dostluk eli uzattığını söyleyerek, sorunlar çözülebilir, çözemezsek mahkemeye gideriz, uluslararası mahkemeler bunun için var dedi. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Kanada merkezli Monocle dergisine verdiği mülakatta, Türkiye ile geçen yıl yaz aylarında Doğu Akdeniz'de tırmanan gerilimle ilgili yaptığı açıklamada, ben Türkiye'ye hep dostluk eli uzattım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da hep oturup temel görüş ayrılığımızı, yeni deniz yetki alanları sınırlarının belirlenmesi konusunu konuşmaya teşvik ettim. Bu 10 yıllar öncesine dayanan bir konu ama çözülebiliriz. Çözemezsek Uluslararası Adalet Divanı'na gideriz. Uluslararası mahkemeler bunun için var ifadelerini kullandı. Doğu Akdeniz'in stratejik önemini yeniden keşfettiklerini belirten Mitsotakis, bu sadece Yunanistan ve Kıbrıs değil Avrupa Birliği açısından da önem taşıyor. Türkiye ile anlaşmazlıklarımız Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerini de etkiliyor dedi. Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de diplomatik, askeri ve ekonomik rolünü güçlendirdiğini belirten Mitsotakis, yeni bir marka oluşturmak için çok iddialı bir strateji geliştirme sürecinde olduklarını söyledi.
New York merkezli Arap Dünyası için Demokrasi Şimdi isimli insan hakları örgütü yürütme direktörü Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman'a yazdığı mektupta Bin Salman'ın yargılanacağını bildirdi. Amerika Merkezli İnsan Hakları Örgütü Direktörü Sarah Leavittson, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman'a mektup yazdığını duyurdu. Whitson, Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman'ı kötü günlerin beklediğini yazdı. Suudi muhalif gazeteci Cemal Khashoggi'nin düşüncelerine desteklemek amacıyla kurulan örgüt direktörü, Bin Salman'ın Trump'tan istediği ve onun da yerine getirmek istediği dokunulmazlığı ulaşamadığını kaydetti. Bu arada Amerika'nın seçilmiş başkanı Joe Biden'in Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'ne aday gösterdiği Ariel Haynes, görevinin senato tarafından onaylanması durumunda Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Khashoggi cinayetine ilişkin detaylı bir rapor yayınlanacağını açıkladı. Washington Post yazarı Cemal Khashoggi, Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda cinayete kurban gitmişti. Amerika İstihbaratı Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman'ın cinayetin arkasında olduğuna dair raporlar yayınlamış ancak Suudi Arabistan yönetimi bu suçlamaları reddetmiştir.
Amerika'nın yeni başkanı Joe Biden'in Beyaz Saray'da yemin töreni üzerinden kısa bir süre geçerken, ırkçılık karşıtı eylemciler Colorado eyaletinde kongre binası önünde Amerika bayrağını ateşe verdiler. Colorado eyaletine bağlı Denver kentindeki Chisman Parkı'nda toplanan ırkçılık karşıtı protestocular, kongre binasına giden yolların polis tarafından kapatılmış olmasına rağmen eyaletteki kongre binasının önüne kadar ilerlemeyi başardılar. Silahlı bir grup da yemin törenini protesto etmek için aynı noktada toplanacağı tehdidinde bulunmuştu. Kongre binası önünde toplanan grup Amerika bayrağını ateşe verdi. Eylemcilerden biri, Amerika toplumunda ırkçılık ve adaletsizliğin arttığı için Amerika bayrağını ateşe verdiklerini söyledi. Joe Biden seçim kampanyasında yaptığı konuşmada sistematik ırkçılığı yok edeceği sözünü vermişti.
Filistin İslam Cihat Hareketi'nin üst düzey üyelerinden Davut Şahap, Trump'ın Siyonizmin Filistin'i ele geçirmesi için elinden gelen her şeyi yaptığını ancak sonunda gittiğini ve Filistin'in yerinde kaldığını belirtti. Şahap, Donald Trump'ın başkanlık döneminin sona ermesine gösterdiği tepkide Filistin milletinin ortaya çıkan gerçeklerle karşı karşıya olduğunu, bu gerçeği müzakerelere değil sebat ve direnmeye yaslanmak olduğunu vurguladı. Trump ve planlarının hezimete uğramasının Amerika'nın yeni yöneticileri için en önemli ders olduğunu da ifade eden Şahap, kimsenin Filistin topraklarından bir karışını alamayacağını ve Filistinlilere kendi hakları ve vatanlarından yoksun bırakamayacağını belirtti. Siyonist rejim ile normalleşmeye yönelen sapkın Arap rejimleri yöneticilerinin her şeyi kaybettiklerini ve utancın acısını tattıklarını bilmeleri gerektiğini de İslami Cihat üyesi sözlerine ekledi.
Yemen Siyasi Yüksek Konsey Genel Sekreteri Yasir El-Huri, Biden hükümetinden umutlu olmadıklarını işaretle Amerika'nın yeni yönetiminden Yemen'e karşı savaş ile ilgili net tutum sergilemesini istedi. Yemen Siyasi Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Huri, El Meyadin televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Amerika'nın yeni hükümetinin Yemen'de barışın sağlanması için gerçekten kararlı ise önceki hükümetinin aksine Yemen'e yönelik savaşa karşı tavır takınması gerektiğini kaydetti. El-Huri, Amerika'nın yeni hükümetinin Yemen'de savaşın durdurulması için net tutum sergilememesi halinde Yemen'e karşı tüm olaylardan sorumlu olacağını belirtti. Yemenli yetkili, Trump yönetiminin Ensarullah'ın ismini terör listesine alması hakkında ise Trump'ın kararlarının onun yenilmiş dönemini yansıttığını ve son anında Trump'ın kararları için hiçbir değer vermediğini söyledi.
Çin Dışişleri Sözcüsü Amerika'yı Pekin'e karşı düşmanca tavırlarını sürdürmesi konusunda uyardı. Çin Dışişleri Bakanı Sözcüsü Hua Chunying, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında eski Amerikan Başkanı Donald Trump döneminin çok zor olduğunu belirterek bu sıra dışı sıkıntılı ve olağanüstü zamanın geçmesinden sonra Çin-Amerika halklarının daha güzel bir geleceği hak ettikleri düşünüyorum. Başkan Joe Biden'in Amerika yönetiminde başarılı olabilmesini umuyoruz ifadesini kullandı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumları ile devam ediyor. İlk yorumumuz, İran'ın bölgede barış ve dayanışma için kapsamlı diyaloğa desteği başlığını taşıyor. İran İslam Cumhuriyeti her zaman bölgede karşılıklı diyalog ve milli egemenliğe saygı ilkelerine vurgu yapmıştır ve tüm komşuları ile dengeli ve mantıklı ilişkilere olan ilgisini belirtmiştir. Bu bağlamda İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif Sarıgün'ü aynı görüşü bir kez daha vurgulayarak paylaştığı tweet mesajında Katar Dışişleri Bakanı'nın İran ve Fars Körfezi Güney Kıyı ülkeleriyle diyalog önerisini olumlu karşıladı. Zarif Twitter üzerinden paylaştığı mesajda İran-Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Ali Sani'nin bölgede kapsamlı diyalog için davetini olumlu karşılıyor yazdı. Katar Dışişleri Bakanı ülkesinin Fars Körfezi İşbirliği Konseyi üyeleriyle İran arasında bir oturum için arabulucu olmaya hazır olduğunu duyurmuştu. İran İslam Cumhuriyeti de bundan önce bölge ülkelerine barış için diyalog ve ittifak kurmaya davet etmiştir. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani 2019 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı gelişmelerinden etkilenen tüm ülkelere Umut Koalisyonu başka bir ifade ile Hürmüz Barış Girişimine davet etmiştir. Umut Koalisyonu, egemenliğe ve toprak bütünlüğüne saygı, tüm anlaşmazlıkların barışı çözümü ve ayrıca saldırmama ve birbirlerinin iş işlerine karışmama şeklindeki iki temel ilkeye bağlı kalmaya dayalıdır. Şimdi İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif'in de paylaştığı tweet mesajı, İran İslam Cumhuriyeti'nin bu konudaki ciddiyetini ve Fars Körfezi bölgesinde istikrar ve güvenliği sağlanmasında bölge ülkelerine verdiği önemi yansıtıyor. Uluslararası İlişkiler Araştırmacısı Abdullah Bin Salih, Babu'da göre İran ve Fars Körfezi kıyısı Arap ülkeler arasındaki diyalog, bölgeye barış ve istikrarı armağan ederken bölgede yabancıların varlık alanı ve silahlanma yarışını azaltabilir. Hiç şüphesiz bölgede güvenliğin sağlanması için yabancıların varlığı ve sıcak ve yoğun silahlanma yarışına ihtiyaç yoktur. Ortak kader konusunda düşüncenin şekillenmesi, iradenin varlığı ve boş suçlamalar ve boş iddialardan uzak durulmasına bağlıdır. Amerika ve Siyonist rejim İranofobi konusunu bölgede kriz oluşturmak için bir bahane ve bir araç olarak oluşturup kullandılar. Bu yıkıcı siyaset bölgeyi güvensizleştirdi ve IŞİD terörizmini de yaydı. Amerika ve müttefiklerinin bölgeye askeri saldırısı ne Afganistan ne Irak ve ne de Fars Körfezi'nde güvenliği sağlayamadı. Zira onların hedefi asla güvenliğin oluşturulması ve terörizm ile mücadele değildir. Amerikan eski başkanı Donald Trump kendi görev süresinde Arap ülke liderlerine Samal İnek hitap ederken Amerikan silah fabrikalarının iflastan kurtarmak için İranofobi siyasetine bölge ülkelerine empoze etti. İran Dışişleri Bakanı daha önce de 8 Aralık tarihinde kendi Twitter sayfasında Fars Körfezi bölgesi komşu ülkelerine hitaben şöyle yazdı. Aziz komşular, neden İran ile müzakerelerde Amerika ve 3 Avrupa ülkesinden katılmalarını istiyorsunuz? Halbuki öncelikle onlarla bizim bölgemiz konusunda hiçbir müzakere yapılamaz. Zira onlar bizzat bizim bölgemizin sorunlarıdır. İkincisi, biz yabancıların müdahalesi olmaksızın direkt olarak konuşabiliriz. Tabii ki Hürmüz Barış girişimi hala masadadır. Söylenen bu sözler ve yazılar İran'ın her zaman komşuları ile müzakereye hazır olduğunu gösteriyor. 1986 Bölgesel Güvenlik gibi projeler ve 2016 Bölgesel Diyalog Forumu ise bu konunun örnekleridir ve günümüzde bölge her zamankinden daha çok benzer plan ve önerilere ihtiyacı vardır. İran İslam Cumhuriyeti'nin barış için diyaloğa sıcak yaklaşması, çok yönlülük ilkesine ve bölge ülkelerinin toplu çalışma ve barışı inşa etme sürecine katılarak herkese kalıcı güvenlik oluşturma kabiliyetlerine de inancına dayanıyor.
Tahran'dan günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz muhterem dinleyiciler. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz krizler gölgesinde Biden başkanlığının başlaması konusunda. Joe Biden tartışmalı ve inişli çıkışlı geçen bir seçimin ardından nihayet Amerika'nın 46. başkanı olarak yemin etti. Amerika'nın yeni başkanı görevine başlama konuşmasında Amerika demokrasisi ve Amerikalılar arasında milli vahdet gibi iki önemli konuya vurgu yaptı. Biden seçim sonuçlarının Amerika'da demokrasinin zaferi olduğunu belirterek tüm siyasi akımlar ve halktan ihtilafları bir kenara bırakmalarını istedi. Biden'in konuşmasından birkaç saat sonra Beyaz Saray'ın yayınladığı bildiride Biden 20 Ocak tarihini yani başkanlık yemin töreni gününü Ulusal Birlik Günü adlandırdı. Fakat son aylarda Amerika'da yaşanan olaylar bu ülkede demokrasinin daha zayıfladığını ve ulusal çatlak ve ayrımın bir başkanın konuşması ve Beyaz Saray tarafından yayınlanan bildiriyle onarılmayacak kadar derin olduğunu gösteriyor. Tabii ki eski başkan Donald Trump ve bazı yakın arkadaşlarının dışında birçok Amerikalı politikacı ve hükümetin yüksek yetkililerinin yeni başkanın yemin törenini, milli birliğin korunması ve ayakları zayıflanan Amerika demokrasisinin güçlenmesi zaruretine vurgu yapmaları bekleniyordu. Fakat çarşamba günü Amerika'nın başkentindeki iki noktada yani Beyaz Saray'da Trump'ın iktidarı bırakarak çıkması ve Biden'in iktidara gelerek kongreye girişinde sergilenen sahneler Amerika'da ihtilaf ve çatlakların ne kadar yoğunlaştığını gözler önüne serdi. Trump kendi halefinin yemin törenine katılmazken iktidarı devretti ve Biden de başkan olarak yaptığı ilk konuşmasında kendi selefine hiç değinmedi. Üstelik aynı sıralarda Amerika'da devir teslim töreninin güvenliğini törene katılanlardan daha fazla olan 25 bini aşkın askeri güç sağlamaya çalışırken.
Son aylarda Amerika demokrasisi ve demokrasiyi korumakla görevli olan kurumların etkinliği hakkında ciddi şüpheler gündeme gelmiştir. Trump'ın geçen Kasım ayında düzenlenen seçimlerde geniş çapta hile yapıldığına dair mükerrer iddiaları ki Amerika seçim sisteminin sağlığı ciddi şekilde sorgulandı, para ve servetin bu ülkede yapılan seçim sürecine kapsamlı hakimiyeti Amerika'da demokrasiyi zayıflatan sebeplerden biri olarak biliniyor. Ayrıca başkanın seçiciler kurulu tarafından seçilmesine dair tartışmalar hala devam ediyor ve birçoklarına göre Amerika bir demokratik cumhuriyet sistemine göre değil, finansal oligarşi sistemi üzerine şekillenmiştir. Diğer yandan Amerika'da siyasi ve sosyal ayrım her geçen gün daha da derinleşerek yoğunlaşıyor. Öyle ki genç bir siyah derilinin bir beyaz polis tarafından öldürülmesi, Amerika'nın geçen yazda aylar boyunca şiddet, yağma ve radikalizm sorun döngüsü yaşamasına sebep oldu. Son aylarda ve haftalarda da defalarca aşırı sağcı ve iç teröristler hakkında uyarılar yapıldı. Zira bu grupların sayısı her geçen gün artarken daha da etkin hale geliyor ve Amerika toplumunu radikalizm ve tefrikaya doğru sürüklüyor. Mevcut durumda ise Başkan Joe Biden'in Amerika'da demokrasiyi güçlendirmek ve ulusal vahdeti oluşturmak gibi vaatlerinin gerçekleşmesi imkansız veya en azından çok zor görünüyor. Bu yüzden Amerikalı tanınmış düşünür ve tarihin sonu ve hüviyet kitaplarının yazarı Francis Fukuyama, Amerikalı gazeteci Seymour Hersh'e verdiği mülakatta Amerika'da yaşanan siyasi sosyal gelişmeler sürecinde endişeli olduğuna işaretle Amerika'nın daha yoğun şiddet olaylarını beklemesi gerektiğini belirtti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Velakın nasıl olan atıyor ki? Anlatıdan ne bekliyorum?
İran şey, terörüstüne bir ulaşım o için yapıyor.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings...
Yes, certainly. I'm a founder member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Ankara yetkililerinin Avrupa Birliği'nden taleplerinin devamında geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brexit ile artan belirsizlik Türkiye'nin Avrupa ailesinde hak ettiği yeri almasıyla giderilecektir dedi. Erdoğan ayrıca nihai hedefimiz olan tam üyelikten hiçbir zaman vazgeçmedik dedi. Biz dünkü sohbetimizde Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkeleriyle olan ilişkilerini konuşmuştuk. Bugünkü sohbetimizde tekrar dünkü röportajımızın devamında Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye olan bakışını ele almak istiyoruz sohbetimizde. Siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerif'i bugünkü röportajımızda bizimle birlikte. Sayın Şerif hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk efendim.
Şimdi Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye olan bakışı hakkında konuşacak olursak biliyorsunuz son birkaç ay içerisinde Türkiye'nin doğal kaynakları arama ve çıkarma çalışmalarının artmasıyla bölge çapında Doğu Akdeniz'de gerilimler iyice tırmanmıştır. Yunanistan'ın tepkisini gördük. Her an bir savaş çıkacaktır şeklinde bazı haberler aslında rastladık iki ülke arasında. Avrupa Birliği'nin bakışı Türkiye için nasıldır efendim? Bu soruyla yanıtlayalım.
Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye bakışı bu cür ki Türkiye'nin üzvü görmüyor. Avrupa Birliği Türkiye'nin aslen özünü okşatmır. Bu okşatmağın sebebi bir neçə cəhətdəndir. Birinci cəhətdən keçmişdən bu idi ki, Türkiyəni demokratik bir ölkə tanımırlar. Avropa səviyyədə siyasi gəlişmiş bir ölkə tanımırlar. Xüsusən keçmişdə çox iradları vardı. Dalbadar özləri, yəni bu NATO idi Avropada, Türkiyədə hər dənə hərbi əskəri təbliş yaradırdı. 12 Eylül'da ve 28 Şubat'ta başka vaxtlar. Hər halda əsgərlərin hakimiyyətini onlar özlərinə yaraşdırmırdılar. Hətta qeyri-əsgəri olan hükumətlərdə də yenə də Türkiyə hükumətini demokratik bir hükumət saymırlar. Həm seçkidə, həm başqa məsələlərdə iradları var. Amma hüquqi baxımından da, Türkiyədə olan hüquq, hüququ da onlar Avropa səviyyəsində bilmirlər və bəzi Türkiyədə hüquqi qanunlar çatışmaq istəyirlər. İnsan haqları baxımından, orada yaşayan müxtəlif insanların baxımından, azınlıqların hüququ baxımından və fərdi, şəxsi hüquq baxımından çox iradları var Türkiyəyə və ona görə də Türkiyədə bu baxımdan istəyirlər ki, Türkiyə bir hüquqi islahat aparsın. Bu da bir başqa məsələdir. İqtisadi baxımdan da onlar Türkiyəni xüsusən keçmişdə hiss edirdilər ki, Türkiyə əgər Türkiyəni izləsələr, Türkiyədə 80 milyon insan yaşayır və bunların o qədər ehtiyacları var, niyazları var. Türkiyənin, demək olar, Avropanın imkanların sorar Türkiyənin çalaçıqı ta dolunacaq. Və bu, Avropalılar üçün qəbul edilməz bir şərait idi.
Yəni, bir yük halinə gəlməsini istəmiyorlar, elə mi anlıyoruz?
Dəqiqən.
Şimdi Türkiyə içində də biliyorsunuz, Suriyədən və başqa yerlərdən gələn mültəcilər, sığınmacılar da vardır. Şimdi Türkiyənin tabii bunun da kendi komşu ülkeleriyle ihtilaflarını gidermeme halinde bunların da sanırım kabullenmesi zor olacaktır. Bununla
şimdi
ilgili
yeni problemler.
Evet.
Ben o şey saydıklarım iradları ki Avrupalılar tuturdular. Ənənəvi iradlardı. Amma yeni iradlar da əl-an indiki şəraitdə düzdür Türkiyə iqtisadi baxımdan şəraiti daha yaxşılaşıb. Türkiyə deyir mənim Macaristandan ya Lehistandan şəraitim daha yaxşıdır, Yunandan iqtisadi şəraitim daha yaxşıdır. Amma onlar buna baxmır. Deyirlər ki, Türkiyənin indi daha yeni bir problemləri çıxıb Avropa ilə ulaşmayan bir problemləri çıxıb, müşkilləri çıxıb və çətinliklər qabağa gəlib. Onlar hansılardır? Türkiyənin bölgə siyasəti. Türkiyənin bölgədə olan siyasətlərin onlar əslən qəbul etmirlər Türkiyənin bölgədə apardıqları bəzi siyasətləri və bundan əlavə xüsusən demək olar ki Aradənizdə Yunanla olan problemlərdə onlar hər halda Cumhuriyyət dönəmində imzalanan müqavilələrə və təyin olan sərhədlərə bağlı qalırlar və təbiidir ki Yunanın tərəfindədirlər və Qebris məsələsində Rumların tərəfindədirlər və Türkiyəni haq tanımırlar. Bunlardan əlavə bir başqa əl-an Avropa baxımında siz də işarə elədiniz ona. Qaçqınlar məsələsi var. Türkiyə hər halda Suriya məsələsinə demək olar belə yaxa baça atıq girdi və orada Suriyə problemlərin Türkiyənin problemlərinə qarışdırdı. İndi neçə milyon nəfər oradan insanlar Suriyədən gəlib yaşayır və Türkiyənin keçmişdə hesab elədikləri kimin olmadı. Bir neçə ayın içində və bəlkə bir neçə ilin içində də bu məsələ həll olmadı. İndi bu insanlar var. Bundan başqa məsələ. Budur ki, Avropalılar daha düzgün bilir. Çünki özləri də bu planın içində idilər. Türkiyənin indi pasportları, Türkiyənin pasaportları bəzi terrorist adamların əlindədir. Hər halda bu yüz minlərlə insan içi Orta Asiyadan, Avropadan, başqa yerlərdən, Ərəb dövlətlərindən gəldilər, getdilər bunlar Suriyəyə. Bunlar Türkiyədən hər halda gəldilər, getdilər. Türkiyədən vasitəsi ilə bunlar gəldilər, soruşdular. Onlar gəliblər, onların bəziləri hətta türk pasportları dibində var. Onlar gəldilər Türkiyədə, İstanbulda, Ankara'da, başqa şəhərlərdə yerləşdilər xəbərlərə görə. Avropalılar bundan çox ürkürlər və bundan çox narahatdırlar ki, Türkiyənin bu qruplardan, Ən-Nüsrə kimin, Əl-Qaida kimin və başqa sələfi qruplar kimin onlara daha yaxın olmağı, onlardan himayəsi və özünün də keçmişdə bəzi Türkiyənin MİT üzvlərinin Bəzi, məsələn, susurluq olayında Abdullah Tatlı kimi Avropada qırmızı bültenindən aranan mafiya başçısı kimi və üzvü kimi bir insanlar. Beləncə bunların dibində Türkiyənin qırmızı pasportu olmaq məsələsi yenidən başqa insanların da başqa demək olar ki, Avropa baxışı ilə terörist olan insanların dibində olmaqlarından da daha narahatdılar. Və təbiidir, bunların hamısını nəzərdə alanda Avropa Türkiyəni, Türkiyənin tam üzv olmaq və Türk insanının Avropaya tam sərbəst gəlgədinə və rahat dolaşmasına razı deyil. Bunlardan əlavə müsəlmanlıq məsələsi də var. Hər halda Türkiyə müsəlmandır, Avropa əsasən Hristiyan Məsihidirlər və onlar yəni İsəvidirlər və onların təbiidir ki, müsəlman bir üzvü olmaqları bəzi ölkələr, xüsusən məsələn Fransalılar bunu istəmirlər və bu istəməməkdə dönə-dönə dilə gətirirlər. Hər halda bəziləri belə fikirləşirlər ki, Türkiyənin Avropaya üzvü olmaq məsələsi olan iş deyil. Bəli, Türk siyasətində hər halda ən ənəvi bu bir istəkdir və buna təlaş olunur.
Dəyərli dinləyicilər, bugünkü röportajımızda siyasi analist Sayın Rəhmətullah Şərifi ilə konuştuk. Sohbətimizin bugünkü bölümündə, dünkü röportajımızın devamında Avrupa Birliği ilə Türkiyənin ilişkiləri bağlamında analizləri sizlərlə paylaşdıq. Avrupa Birliği Türkiyəyə nasıl bakıyor? Bu soruyu yanıtlamaya çalışdıq. Sohbətimizə son vermədən hafta içi yayınladığımız çeşitli proqramlar haqqında bilgi edinmək üçün www.parstoday.com olan internet sitəmizə də baş verə biləcəyinizə mən hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında və proqramımızda buluşana dək, hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahra Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyicilerimiz, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Risalet gazetesinde İslam-İran Sağlık Bakanı Nemeki'nin İslam İnkılabı'nın zafer yıl dönümünden önce İran'da korona aşısının uygulanmaya başlayacağını vurgulaması, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif'in Batı'nın bölgeye silah satışını durdurması gerektiğini belirtmesi gibi haberlere yer verilirken, Horasan gazetesinde Amerikan Kongresi'nin Müslüman temsilcisi İlhan Omar'ın Trump yönetimi döneminde İran'a yönelik insanlık dışı uygulamalar hakkında açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Amerikan Kongresi'nin Müslüman temsilcisi İlham Omar, Washington'un İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı izlediği hasmane politikaları eleştirdiği açıklamasında anarşist Trump'ın yaptırımları binlerce İranlı vatandaşın ölümüne yol açtığını belirtti. Twitter hesabından Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Gulyabani şeklinde söz eden Omar, Pompeo'nun koronavirüs salgını sırasında İran'ın ihtiyaç duyduğu ilaçları engelleyerek binlerce İranlı vatandaşın ölümüne sebebiyet verdiğini belirtti. Pompeo'nun İran milletine en ağır yaptırımları dayatmak için uğraştığını belirten Omar, Pompeo'nun acımasızlığı yüzünden acı çeken milyonlarca insanı unutmamaları gerektiğini vurguladı. Amerika terör devleti 8 Mayıs 2018'de Mercam nükleer anlaşmasından çekildikten sonra İran İslam Cumhuriyeti'ni çok yönlü baskı uygulamaya ve yaptırımları yeniden dayatmaya başladı. Amerika terör devletinin bu tutumu İran halkını koronavirüs salgını ile mücadelede ihtiyaç duyduğu ilaç ve tıbbi ekipmanları temin etmekte zor durumda bıraktı. Ancak buna rağmen Beyaz Saray elebaşları baskılarını sürdürme konusunda ısrar etti. Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e yazdığı mektupta Amerika terör devletinin İran İslam Cumhuriyeti'ne dayattığı illegal yaptırımların kaldırılmasına vurgu yaparak yaptırımlar İran'ın koronavirüs salgını ile mücadelesini olumsuz etkilediğini belirtti.
İttilat gazetesinde İran'ın Cenevre'de bulunan uluslararası kurumlar nezdindeki Büyükelçisi İsmail Berhayi Hamenei'nin Arabistan'ın komşularına tecavüz eden bir koalisyonun başında yer aldığını, bölgede en fazla istikrarsızlık yaratan silahlara sahip olduğunu vurgulaması, Amerika'nın İran'a karşı düşmanca siyasetlerini sürdürmesi gibi haberlere yer verilirken, Cevan gazetesinde İranlı yetkilinin Amerika'nın İran karşıtı yaptırımları hakkında açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İslami İran Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmeti, Amerikan komplolarının İran'ın mali kaynaklarını bloke eden etken olduğunu belirtti. Bir televizyon programında İran'ın Güney Kore'de bloke edilen mali kaynakları hakkında açıklama yapan Merkez Bankası Başkanı Himmeti, bu konunun perde arkasında Amerika terör devleti yer aldığını ve İran mali kaynaklarının serbest bırakılmasını engellediğini belirtti. Himmeti, Amerikan yönetiminin İran ekonomisini süper enflasyon ve çöküş noktasına geçirmeye çalıştığını, ancak bu komplonun İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin tedbirleri ve İran milletinin direnişiyle bozguna uğradığını kaydetti. Himmeti ayrıca geçen hafta Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Kuya Jun Kum'un Tahran ziyaretine işaretle Güney Kore yetkililerinin bu sorunu çözme sözü verdiklerini ifade etti.
Hemşehri gazetesinde ise İran'ın nanoteknoloji alanında gelişmesini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Nanoteknoloji Geliştirme Kurumu Genel Sekreteri Said Serkar, dünyanın nano biliminin %6'sının İran'da üretildiğini ve yılda 10 makale yayınlanmasından günlük 33-34 makale yayınlamaya ulaşıldığını ve İran'da bilim üretiminin %25'inin nano alanında olduğunu söyledi. Serkar yaptığı açıklamada İran'ın son 3 yılda Çin, Amerika ve Hindistan'dan sonra bilimsel üretim sıralamasında 4. sırada yer aldığını söyledi. İran'da nanoteknoloji alanında 300 bilim tabanlı firma olduğunu kaydeden Serkar, bu firmaların bu alanda 715 ürün ürettiklerini ve bunlardan bazılarının 50 ülkeye ihraç edildiğini söyledi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye gündemi.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini ele aldığımız haftalı programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Türkiye'nin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Sohbetimize geçen hafta Türkiye'de yaşanan bazı önemli gelişmelerin ana başlıkları ile başlıyoruz.
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılma isteğinin devam etmesi,
Türkiye Savunma Bakanlığı'nın Irak ziyareti,
Türkiye'de korona tablosu,
bugünkü sohbetimizin ana başlıklarını oluşturuyor. Şimdi detaylar.
Ankara ve Avrupa Birliği yetkilileri arasında son dönemde eşi görülmemiş gerilimlere rağmen Türkiye hükümeti hala Avrupa Birliği'ne katılma niyetinde olduğunu bildirdi. Geçtiğimiz hafta Ankara yetkilinin Avrupa Birliği'nden taleplerinin devamında bu kez de Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği'nden Türkiye'yi İngiltere'nin alternatifi olarak bu birliğe almasını istedi. Avrupa Birliği ülkeleri büyükelçilerine seslenen Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nihai hedefimiz olan tam üyelikten hiçbir zaman vazgeçmedik," dedi. Erdoğan sözlerine şunları da ekledi. Brexit ile artan belirsizlik Türkiye'nin Avrupa ailesinde hak ettiği yeri almasıyla giderilecektir.
Türkiye Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamaları Ankara makamlarının Avrupalı hükümetlerin liderleriyle büyük tartışmalar yaşamasına rağmen bu tartışmaları ve sürtüşmeleri pek ciddiye almadığını, sırf Türkiye'nin ulusal çıkarları ve menfaatlerini gözüyle bu tartışmalara baktığını gösteriyor. Kuşkusuz Türkiye'nin Akdeniz'deki hareketlenmesi ve çalışmaları ve de Ege bölgesinde Yunanistan ile yaşadıkları gerginlikler Ankara ve Brüksel'in son dönemdeki ihtilaflarının körüklenmesine yol açmıştır. Son birkaç ay içerisinde Türkiye'nin doğal kaynakları arama ve çıkarma çalışmalarının artması ile bölge çapında Doğu Akdeniz'de gerilimler iyice tırmanmıştır. Yunanistan'da kimi Avrupalı ülkeleri yanlarına alarak Türkiye girişimlerinin yasa dışı ve gerilim dolu olduğunu göstermeye çalışmışlar ve Ankara'ya bu girişimlerinin sonuçları hakkında uyarılarda bulunmuşlar. Türkiye ise Doğu Akdeniz'de ve Ege, ayrıca Karadeniz'de sırf kendi hukuki haklarını savunduğunu ve temin ettiğini bildiriyor. Buna rağmen NATO örgütü son dönemde şöyle bir haber yayımlamıştı. Türkiye ve Yunanistan Akdeniz'de muhtemel çatışmaları sonlandırmak için özel askeri bir temas hattı kurmuşlardır. Durumun ana hatlarını gözden geçirmesi Türkiye'nin Avrupa Birliği ile geçmişinin özellikle de son yıldaki ilişkilerinin her daim gerilim ve tartışma ile dolu olduğunu gösteriyor.
Bu gerilimlere rağmen bazı siyasi uzmanlar Türkiye ve Batı ilişkilerindeki engebeli gidişatın Türkiye'nin de siyasetindeki esnekliğinden kaynaklandığını düşünüyorlar. Bu uzmanlara göre Ankara liderleri aynı süreci izleyerek dış siyasetlerini istedikleri şekilde uygulamışlardır. Bu hususta Türkiye Cumhurbaşkanı da Türkiye'nin gelecekte Avrupa Birliği'nde olacağını söylemişti. Erdoğan, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefon görüşmesinde Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerde her olumlu adımın iki taraf için de bir fırsat sayıldığını ve Ankara'nın gelecekte Avrupa Birliği yanında yer alacağını söylemişti. Şimdi siyasi uzman Cahit Kılıç Bey'i dinliyoruz.
Türkiye ile Avrupa Birliği'nin ilişkileri iyi değil, epeydir iyi değil, epey bir zamandan beri iyi değil. Ama şimdi her iki tarafta ilişkileri düzeltmek için hevesli. Türkiye'de ekonomik sıkıntı var, Türkiye'de hukuk sıkıntısı var, yargıda sıkıntı var. Hukukun olmadığı yerde, adaletin olmadığı yerde ekonomi de bozulur. Şimdi Türkiye Avrupa Birliği ile yeni baştan, Sayın Cumhurbaşkanı kendisi açıkladı, Türkiye'nin yeri Avrupa Birliği'dir diye Avrupa Birliği ile ilişkileri düzeltmek istiyor. Avrupa'da Türkiye gibi bir devlet elinden kaydırmamak, elinden avucunun içinde tutabilmek için bazı şeylere, itirazları olsa dahi, yani Türkiye'deki yargılamanın adalet dağıtmadığını, yargının adalet dağıtmadığını bildikleri için Türkiye içinde baskı kurmaya çalıştıkları halde Türkiye'den kopmak istemiyorlar. Türkiye'yi ellerinden kaçırmak istemiyorlar. Birinci sebep, Türkiye büyük bir ülkedir. Katma değer üreten bir ülkedir. Aynı zamanda NATO üyesidir. Batılı Avrupa devletlerinin NATO'dan müttefikidir. Bir de Türkiye'nin Rusya'nın yörüngesine girmesini istemiyorlar. Avrupa Birliği ile Rusya'nın arasında da sıkıntılar var. Türkiye gibi bir devleti Rusya'ya kaptırmamak için bazı şeylere göz yumuyorlar. Türkiye'de bugün dağılan, iyice bozulan ekonomisini düzeltmek için Türkiye'den kaçan batılı sermayeyi yeni baştan Türkiye'ye getirmek, hatta yeni yeni sermayelerin Türkiye'ye gelmesi için hem batılı Avrupa'yı kastediyorum batılı derken, batılı devletlerden ilişkilerini yeni baştan bir düzene sokmak ve Türkiye içerisinde de Sayın Cumhurbaşkanı'nın da açıkladığı gibi hukuk reformu yapmak ve ekonomik reformu yaparak batıyla yeni baştan yeni ilişkiler kurmanın peşindeler. Şu anda her ne kadar yeni döneme muhalefet anayasayı değiştirerek Cumhurbaşkanlığı sistemini kaldırıp yerine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkan bir hükümetin kurularak, yani eskiden olduğu gibi demokratik bir ülke haline getirmek istiyorlar. Muhalefetin gayreti bu yönde. Cumhurbaşkanı zannediyorum buna direnecektir, ama seçimler gösterecektir. Direnebilecek mi yoksa direnemeyecek mi? Fakat bugün Avrupa Birliği'ne giden kaçan paraları getirmek için burada çok büyük dövizler kaçtı gitti. Yeni dövizlere Türkiye'nin ihtiyacı var. Türkiye'de herkesin konuştuğu bir şey var ki ekonomi hakikaten çökmüş durumdadır. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın döviz rezervleri -48 milyara düşmüştür. Borca bakmıştır Merkez Bankası. 128 milyar dolarlık bir dövizin berhava edildiği konuşuluyor. Nereye gittiği belli değil. O konuşuluyor. Yani Türkiye'nin şu anda kasasında dövizi yok. Yeni dövizler gelmesi istiyor. Onun için bu reformları yapacağını düşünüyorum.
Cahit Kılıç Bey'e teşekkür ediyoruz görüşlerinden dolayı.
Geçen hafta Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile resmi bir ziyaret kapsamında Irak'a gitti. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Irak Savunma Bakanlığı'ndaki görüşmenin ardından Başbakanlığa geçen Akar burada Başbakan Mustafa Kazım ile bir araya geldi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'in de katıldığı görüşmede terörle mücadele konusunda işbirliği, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi. Resmi Irak Haber Ajansı da toplantının Bağdat ile Ankara arasındaki askeri işbirliğini güçlendiren ortak konuların ele alındığını, Irak'ın tüm topraklarındaki egemenliğine saygı ilkesinin vurguladığını bildirdi. Irak Başbakanı Bağdat ile Ankara arasında daha önceki anlaşmaları uygulama gereğini vurguladı ve Türkiye'nin 2018 kuvvet zirvesinde Irak'a verilen taahhütleri bu doğrultuda yatırım taahhütlerine uyması gerektiğini söyledi. Irak Başbakanı, Irak'ın kendi topraklarından Türkiye'ye karşı herhangi bir terör tehdidine veya faaliyetine karşı olduğunu ve bu sorunun Irak'tan güvenlik güçlerinin devam eden varlığıyla çözüleceğini kaydetti.
Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ayrıca Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ve eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi lideri Mesut Barzani ile ayrı ayrı görüştü. Akar görüşmede terör örgütü ve teröristlerle mücadeleye vurgu yaptı. Akar buradaki yoğun programlarına ilk olarak eski Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi lideri Mesut Barzani ile görüşerek başladı. Bağdat'ta önemli görüşmeler gerçekleştirdiklerini dile getiren Akar, Cumhurbaşkanı Berham Salih, Başbakan Mustafa El-Kazmi, Savunma Bakanı Cubori ve İçişleri Bakanı Ghanemi ile bir araya geldiklerini hatırlattı. Görüşmelerin son derece olumlu geçtiğini vurgulayan Hulusi Akar, karşılıklı olarak genel ve bölge güvenliği konularında görüş alışverişinde bulunduk ifadesini kullandı.
Irak Kürt Bölgesel Yönetim Başkanı Neçirvan Barzani, Akar ile yaptığı görüşmede Irak ve Kürt Bölgesel Yönetimi ile Türkiye arasında bölgede istikrarın sağlanması için koordinasyonun şart olduğunu kaydetti. Taraflar ayrıca Sincar Anlaşması'nın uygulanması ve sınırların korunmasını istediler. Barzani ile Akar görüşmesinde Irak ve Kürt Bölgesel Yönetimi ile Türkiye ilişkilerini her alanda geliştirme yolları, Erbil ve Bağdat arasındaki münakaşa ve IŞİD ile mücadele gibi diğer konular ele alındı.
Geçen hafta Türkiye'de COVID-19 ile mücadele kapsamında başlatılan aşı uygulamasının 6. gününde aşı yaptıran kişi sayısı 950 bini aştı. Birinci aşamada yer alan sağlık çalışanlarının aşılanmasında sona gelinmesinin ardından huzur evleri, engelli bakım merkezlerinde kalanlar ile 90 yaş ve üstündekilerin aşılanmasına sabah itibariyle başlanmıştı. Öte yandan geçtiğimiz hafta çarşamba itibariyle Türkiye'de 175.133 yeni tip koronavirüs testi yapıldı. 6.818 kişinin testi pozitif çıktı. 167 kişi yaşamını yitirdi. 7.218 kişinin tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2.277.987'ye yükseldi. Test sayısı 27.698.556'ya ulaştı. Vaka sayısı 2.399.781, vefat sayısı 24.328, ağır hasta sayısı 2.162 oldu. Haftalık verilere göre bu hafta hastalarda zatüre oranı %5.1, yatak doluluk oranı %45.5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı %59.8, ventilatör doluluk oranı %31.2, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise %99.9 olarak gerçekleşti.
Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Alexey Yerhov'u bakanlıkta misafir ettiklerini belirterek kendileriyle Sputnik V aşısı başta olmak üzere sağlık alanındaki işbirliklerimizi değerlendirdik bilgisini verdi. Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Louis Shaoguan ile de görüşen Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada aşı programımıza verdikleri destek ve üstlendikleri dostça rol sebebiyle kendilerine çok teşekkür ediyorum. İnsanlığın ortak faydası için birlikte çalışmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Suudi Arabistan'da azınlıklar.
Değerli dinleyiciler, Suudi Arabistan'da Azınlıklar isimli seri sohbetimizin ilk bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde uluslararası ve İslami hukukta azınlıkların hakları ile ilgili konuşacağız.
Azınlıklar meselesi antik çağlardan itibaren büyük imparatorlukların kurulmasından beri söz konusu olan bir konu olmuştur. Bu husus tarih boyunca etnik, dilsel ve özellikle de dini ve mezhepsel boyutlarda kazanmıştır. Bu alandaki en kadim bulgu ise İran Kralı Büyük Kuruş'un antik Babil kentine M.Ö. 538'de muzaffer bir şekilde girdiğinde çıkardığı fermanla o dönemin azınlıkları sayılan Babililer tarafından tutsak edilen tüm farklı milletlerden insanları serbest bırakmasıydı. Yüzyıllar sonra ise 1555 yılında Avrupa kıtasında Augsburg Barış Anlaşması adıyla bilinen bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşma ilk kez dini ve mezhepsel azınlıkları desteklemeye öne sürdü. Daha önce ise bu hususa hiç önem verilmiyordu.
Resmi olarak azınlıkların haklarına ilgi duyulması ise 17. yüzyıldan itibaren başladı. 1648 yılında Westfalia Anlaşması, 1660 yılında Olivia Anlaşması ve 1678 yılında Nijmegen Anlaşması imzalandı. Birçok hukukçu bu anlaşmaları azınlıklar hususunda ilk resmi belgeler olarak tanımlıyor. Westfalia Anlaşması bu alanda en ünlü anlaşma olarak Protestanlar ve Katolik Hristiyanlar arasında 30 yıl kadar uzun bir süre süren savaşları sonlandırdı. Bu çerçevede her iki tarafta karşı tarafın dini özgürlüğünü kabul etti. Bu anlaşma gereğince Protestan ülkelerde yaşayan Katolikler ve Katolik ülkelerde yaşayan Protestanlar desteklenecekti.
Hiçbir uluslararası resmi hukuki belgede azınlığın tanımı yapılmamıştır. Ancak uluslararası adli süreçler bu kavram hakkındaki birçok muğlak noktayı aydınlatabilmiştir. Buna esasen azınlık ülkenin diğer kesimlerine göre daha az bir nüfuza sahip olan, egemenlik yapısında etkin varlık göstermeyen, farklı etnik, dinsel ve dilsel özelliklere sahip olan kesimdir.
Azınlık grupları toplumun çoğunluk gruplarından ayıran özellik ise tüm dünya ülkelerinde aynıdır. Bu da kimi ülkelerde kimi azınlık grupların ana toplumdan farklı bir dil konuştukları, farklı bir dine sahip oldukları veya etnik açıdan farklı oldukları demektir. Bu yüzden uluslararası belgelerde genellikle azınlık ifadesi yerine etnik azınlık, dini ve mezhepsel azınlık ya da dilsel azınlıklar ifadeleri kullanılır ve bu kavramlar ayırt edilebilir.
Azınlıkları destekleyen ilk düzenli sistem ise Milletler Cemiyeti Sözleşmesi çerçevesinde öngörülmüştür. Milletler Cemiyeti Sözleşmesi, taslağında üye devletlerden tüm milli ve etnik azınlıklara karşı eşit davranılması ve güvenliklerinin temin edilmesi garantiye almaları istenmişti. Versay Barış Konferansı'nda Yugoslavya, Romanya, Yunanistan, Polonya ve Çekoslovakya ülkeleri etnik ve dini azınlıklara yönelik anlaşmalar imzalamayı kararlaştırdılar.
Milletler Cemiyeti'nin azınlıkları desteklemek için oluşturduğu mekanizma ise kendi döneminde güçlü ve gelişmiş bir mekanizmaya dönüştü. Birçok hukukçu ise bu sistemin de mevcut yüzyılda hayata geçirmesini istiyor. Ancak maalesef bu sistem 2. Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle unutuldu. Birleşmiş Milletler ve Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın kurulması ve hazırlanması için düzenlenen konferanslarda devletler ise savaş döneminde azınlıkların saldırgan güçlere verdikleri desteklerden dolayı kendi azınlıklarını desteklemek için anlaşmalar imzalamaya pek rağbetli değillerdi. Kimi devletler duygu sömürüsü yaparak, kamuoyunu kışkırtarak, ırkçılık ve milliyetçilik kapsamında savaş döneminde azınlıkların var olan haklarını da ihlal etmiş ve azınlıkları barış aleyhinde tehdit olma bahanesiyle baskı altında tutmuştur.
Birleşmiş Milletler Teşkilatı anlaşmasının sırf iki maddesi azınlıklarla ilgili olmuştur. Bu iki maddede genel kavramları ve hususları ele almıştır. Birinci maddenin üçüncü paragrafı ve diğeri de 55. maddedir. Aslında Birleşmiş Milletler Teşkilatı anlaşmasında azınlıklar hususunu insan hakları meselesi olarak ele almıştır. Bu yaklaşım Evrensel İnsan Hakları Bildirisi'nde ve 1948'de tekrarlandı. 1966'da imzalanan Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmenin 27. maddesinde dini, mezhepsel, etnik ve dilsel azınlıkları destekledi. 60'lı ve 70'li yıllardan beri ise siyasi, kültürel ve toplumsal ticari hareketlerin artması, sivil toplum kuruluşlarının rolünün artması, uluslararası kamuoyunun gelişmesiyle azınlıklara da ilgi arttı. Uluslararası toplum farklı konvansiyonlar onaylayarak azınlıkları desteklemeyi de genişletti.
Azınlıklar meselesinin uluslararası hukukta yeni bir husus olmasına rağmen İslam dini 1400 yıl önceden beri azınlıklara odaklanmış ve onlara değer vermiştir. İslam'da farklı toprağın, ırkın, dilin, rengin veya milliyetin önemi yoktur. Başka bir ifadeyle İslam tüm insanların dinidir. İslam dininde görülen tek kriter dini farklılıklardır. İslam'a göre Müslümanlar gayrimüslimlerden ayrılırlar. Bu yüzden İslami uluslararası haklardan kastedilen İslami ümmet, yani Müslümanların diğer semavi dinlere mensup veya kafirler ile ilişkileri düzenleyen kurallar ve ilkelerdir.
İslami hukuk, dini azınlıklar için birçok avantaj ve hak tanımıştır. İster dini ister gayri dini, devletler, yabancılar ve azınlıklara en az hakkı tanıdığı dönemde İslami hukuki düzen ve iyi şekilde yabancılar ve azınlıklar için en az insan hakları karşılamıştı. İslami hukuk fakih Üstad Abbas Ali Hamid Zencani ise şöyle düşünüyor. İslam'ın gayrimüslimlere bakışı dini azınlıkların gayrimüslimlerin İslami topraklarda Müslümanlar için beraber barış ve huzur içinde yaşamalarına yol açan haklarını tanıyan bir bakış olmuştur.
İslam'ın dini azınlıklara tanıdığı ilk hak, onlara Müslümanlar ile barış anlaşmasını kabul etmeleri ve tam güvenlik içinde İslami toprakları terk etmeleri ve istedikleri topraklara göç etmeleridir. İkinci hak olarak gayrimüslimlerin can, mal ve namusları tıpkı Müslümanlar gibi desteklenmesi ve korunmasıdır.
İslam, semavi dinlerin gerçek olduğuna inanmak ve onlara saygı duymayı kesin ilkelerinden biri sayıyor. Buna esasen ehli kitap mensuplarına inançlarını korumak için hak tanıyor. Ayrıca zimmet anlaşması gereğince ehli kitap kendi dindaşları ve din arkadaşları alanında tapınakları, okulları ve özel mekanlarda kendi dini işlerini tebliğ etmek ve dini eğitim görmekle meşguldür. Onlar bir tık daha fazla hak tanınmıştır ve böylece ehli kitap mensupları Müslümanlar ile inançlarını da tartışabilirler. Dini azınlıklar İslam'da dini geleneklerini ve göreneklerini gerçekleştirmek çerçevesinde dini özgürlük haklarına sahipler. Onlar gruplar halinde veya kişisel olarak tapınakları ve kutsal mekanlarında kendi törenlerini düzenleyebilirler. Kimse onlara tacizde bulunamaz.
Diğer İslami hakları ve avantajları hususunda ise azınlıklara tanıdığı toplumsal ve siyasi özgürlüklerdir. Ehli kitap mensupları İslami ülkenin ve toprakların her noktasında yaşayabilirler. İsterlerse güven içinde ülkeyi de terk edebilirler. İran'da İslami bilimler ve fıkıh havzası hocalarından Hüseyin Nasiri Mukaddem ise şöyle düşünüyor. Zimmet anlaşmasına göre bağımlı azınlıklara İslami topraklarda ekonomik faaliyetlerde bulunmasına izin verilmiştir. Onların mülkiyet hakkı da tanınmış ve malları da tam koruma altındadır. Onlar özgürce zimmet anlaşması kapsamına giren her türlü sosyal ve siyasi faaliyete katılabilirler. Onlar mesleki, sanatsal, sportif, ekonomik, kolektif ve siyasi süreçlere katılabilirler.
İslami hukukta, İslami topraklarda gayrimüslimlerle Müslümanlar arasında milli birlik ve işbirliği duygusunun oluşturulması için zimmet isimli özel bir anlaşma imzalanmıştır. Gayrimüslimler zimmet anlaşmasını imzaladıktan sonra İslami toplumun bir parçası sayılırlar.
Değerli dinleyiciler, Suudi Arabistan'da azınlıkların hakları isimli dizi sohbetimizin ilk bölümünün sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Değerli dinleyiciler, İslami yaşam tarzında anahtar değerinde ince noktaları sizlerle paylaştığımız Yaşamın Anahtarları başlıklı kısa sohbetimizin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Ahlak ilkelerinden biri ebeveyne saygı göstermektir. Nitekim Kur'an-ı Kerim tevhidden sonra hemen bu iki değerli varlığa ihsanda bulunmayı gündeme getirir. Ebeveyne ihsanda bulunmak o kadar önemlidir ki hatta onların müşriklerden olması insanlara ihsanda bulunmaya mani oluşturmaz. Gerçi onların şirke dayalı düşüncelerini benimsememek gerekir. Lakin onlara kesinlikle saygısızlık edilmemesi emredilmiştir. Hatta onlara teşekkür etmek ilahi şükranla eşdeğer tutulmuştur. Kur'an-ı Kerim ayetleri ebeveyne iyiliğin önemi için en iyi şahitlerdir. Nitekim İsra suresinin 23 ve 24. ayetinde şöyle buyrulur: Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi, ana babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onları esirgeyerek alçak gönüllülükle üzerlerine kanat ger ve Rabbim, küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse şimdi de sen onlara öyle rahmet et diyerek dua et. İmam Sadık aleyhisselam da şöyle buyurur: Ey Cabir, bizi izleyenler ancak ebeveynine iyilik etmekle tanınabilir. Evet değerli dinleyicilerimiz, İslami yaşam tarzında anahtar değerinde ince noktaları sizlerle paylaştığımız Yaşam Anahtarları isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler ise Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.